Ayrım 4, sayfa 44. Estetik tavırda her ifade insan tarafından yorumlanmış, öznel ve sübjektif bir doğadır. Bugüne kadarki materyalizmin, Feuerbach da dahil, belki de en büyük yanılgısı, gerçekliği sadece duysal obje biçimi ya da görü biçimi altında kavramış olması. Duysal insan etkinliğinin sübjektif doğasını göz ardı etmesidir. Elbette gördüğümüz objeler hakkında farklı tavırlar alabiliriz. Mesela bir köşk ya da ağaca epistemolojik, ekonomik, estetik tavırla bakılabilir. Henüz yeşillenmiş olan bir ağacı estetik obje olarak ele almak ve kavramak da mümkündür. Bir estetik obje ya da hoşlanma objesi olarak kavranılan bu ağaç, bahçede duran tekil bir ağaçtır. Bu ağaçtan hoşlanılması için onun kestane ağacı olduğunu, kestane ağacının da ağaç cinsinin şu türüne girdiğini bilinmesine gerek yoktur. Böyle bir bilgi ancak botanikçiyi ilgilendirir. Dünyayı güzel bulmamız da buna benzer. Burada estetik olanla ya da estetik yargıyla diğer yargılar arasında net bir ayrımın yapılması gerekmektedir. Şayet bir yargı veya mesaj mantıksal yapıda belli bir ereği içeriyorsa, o zaman bu mesaj semantiktir. Böyle bir mesaj başkasına aktarılabilir ve başka bir dile çevrilebilir. Buna karşılık mesaj süje tarafından objektifasyona tabi tutulmuşsa, yani duygusal ve içsel yaşantılar içeriyorsa, o zaman bu estetik nitelikte bir yargı ve mesajdır. Yargı mantıksal anlamında iki kavram ya da iki terim arasında bir bağlaç ile kurduğumuz bir şeyi onaylayan ya da yadsıyan bir ilgidir. Bu kavramlardan biri öznedir, öbürü yüklemdir. Bağlaç ise dırdır. Bir yangının o a priori nitelik taşımasının da iki önemli şartı vardır. Bunlardan biri tümellik, diğeri ise zorunluluktur. O zaman estetik yargı nasıl bir yargıdır? Estetik yargı kendi dışında bir şeye dayanmayan öznel bir tümellik ve zorunluluk yargısıdır. Estetik yargılar öznellik içermelerine rağmen tümellik talepleri nedeniyle başkalarına bildirilebilen yargılardır. Bu estetik yargılarla bilimsel ya da mantıksal yargıların çatışması ve birbirini dışlamaları anlamına gelmez. Hatta estetik olandan mantıksal olana geçilebilir, çoğu zaman da mantıksal olan estetik olana gereksinim duyar. Çünkü estetik yargı ya da estetik bilgi tek tek şeylerin bilgisiyken mantıksal bilgi bu şeylerden çıkarılan kavramların bağıntısal bilgisidir. Estetik yargılar bir yönüyle duyuma, bir yönüyle de süjeye dayanan evrensellik ve tümellik talebinde bulunan yargılardır. Onların bir bakıma aşkına taşan bu ontik ve epistemolojik yapıları, estetiğin ve estetik tecrübenin çoğu zaman Tanrı ile ilişkilendirilmesine sebep olmuştur. Bazı yaklaşımların bağıntı kurma çabasında uç bir noktayı temsil ettikleri de açıktır. Mesela Edward Lee Schoenhen, Tanrı her ne kadar esas itibariyle gözlenebilir olmasa da, onun normal duyu algısının estetik bir objesi gibi olabileceğini ileri sürmüştür. Ona göre bir şeyin gözlemlenebilir olmaması, o şeyin kesinlikle insanın duyu algısına giremeyeceği anlamına gelmez. Zira gözlemlenebilir olmayan bir takım şeylerin gözlendiği durumlar vardır. Söz gelimi, mikroplar doğaları gereği çok küçüktür ve insanlar normalde onları algısal nesneler olarak çevreden yalıtıp göremezler. Gözlemciler ancak mikroskoplarla ya da ışık ve bazı özel tekniklerle onları görebilmektedirler. Schoenhen, benzer şekilde belirli yetenekleri olan kişilerin de Tanrı'yı bir estetik varlık gibi algılayabileceklerini iddia etmektedir. O ve onun gibi düşünenlerin iddiaları Tanrı ve estetik bölümünde incelenecektir. 1. Bölüm: Tanrı ve Estetik. Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın nasıl bir varlık olduğu ve Tanrı ile alem ya da insan arasındaki ilişkisinin nasıllığı felsefenin en önemli konularından biridir. Herhangi bir din hak olma özelliğini Tanrı'nın hak ve gerçek olma özelliğinden kazanır. Bir dini diğer dinlerden ayıran temel unsur söz konusu dinin uluhiyet anlayışıdır. Felsefe tarihinde yer tutmuş hemen hemen hiçbir ciddi filozof yoktur ki bu tarihi ve çetin problem hakkında ya da başka bir ifadeyle Tanrı sorunu hakkında bir şeyler söylememiş olsun. Acaba Tanrı'nın varlığına inanmak veya inanmamak o kadar zor mu ki ortaya çözülmesi adeta imkansız bir problem çıkmaktadır? Tanrı'nın varlığıyla ilgili olarak birçok filozof çeşitli kanıtlamalar ortaya koymalarına rağmen yine de birçok kişinin hala Tanrı'nın varlığına inanmadığı görülmektedir. O halde burada kanıt olarak ileri sürülen şeyler kesin kanıtlardan ziyade insanı ikna etmeye yarayan ya da kişiyi Tanrı'nın varlığına inanmanın makul olduğunu gösteren akıllı yürütmelerden mi ibarettir? Teist, Tanrı'nın varlığına inanmanın makul olduğunu söylerken ateist de acaba makul olmadığını mı ileri sürmektedir? Her şeyden öte Tanrı'nın var olduğu ya da olmadığıyla ilgili neden bir kanıt getirmeye ihtiyaç duyulmaktadır? İşte bu bağlamda eserin birinci bölümü içerisinde zihinsel bir karışıklığa meydan vermemek için Tanrı'yla ne kastedildiği, estetik deliller derken delil ya da kanıt kavramına nasıl bir anlam yüklenildiğinin üzerinde kısaca durmamız bir zorunluluk arz etmektedir. Ön sözde de belirtildiği üzere zorunlu kalınmadıkça Tanrı'yla teistik Tanrı tasavvuru kastedilecektir. Teist, en genel anlamıyla ezeli, şuurlu, alemi bilen, varlığı yaratan ve irade sahibi bir Tanrı'ya inanmaktadır. Onun inandığı Tanrı mutlak güce sahip maddi olmayan ve rasyonel bir Tanrı'dır. Teistin maddi olmayan faille Tanrı'nın diğer varlıklara benzemediğini, onda maddi hiçbir şeyin olmadığını ve dolayısıyla da onun bu yönüyle sonlu mahlukattan ayrıldığını ifade ettiği görülür. Teist, Tanrı'nın rasyonel amil olduğunu söylerken de genel olarak Tanrı'yı düşünen, seçen ve irade eden bir varlık olarak düşünür. Teistler tarafından sıkça kullanılan bir betimleme ile Tanrı, kadir-i mutlak, alim ve mutlak anlamıyla iyi olan zat bir varlıktır. Kısacası klasik teizm, her şeyden önce Tanrı'nın her şeye kadir bir Tanrı olduğu inancını ya da her şeye kadir bir uluhiyet anlayışını benimser. Tanrı, kudretiyle kainatın yaratıcısı olduğu kadar onun devamını da sağlayan ve her şeyi yapabilmeye kadir varlıktır. Fakat Tanrı her şeye kadir ise ve onun iradesine bir sınır konulamıyorsa, o zaman böyle bir Tanrı irrasyonel bir Tanrı anlayışının ya da irrasyonel bir Tanrı inancının savunumu demek değil midir? Yani Tanrı'nın her şeye gücü yetiyorsa kendisi gibi bir Tanrı yaratabilir mi? Ya da bir şeyi hem var hem de yok edebilir mi? Ya da olmuş bir olayı olmamış kılabilir mi? Türünden teoloji tarihinde deli saçması soruları olarak meşhur olan soruların akla gelmesine sebep olmaktadır. Teistin bu sorular karşısında Tanrı'nın kudretini ve hatta Tanrı kavramını rasyonelleştirmeye çalıştığı görülür. Onların, teistlerin çoğunun düşünce ilkeleri olan çelişmezlik, üçüncü şıkkın imkansızlığı ve benzeri ilkeleri Tanrı'ya uygulayarak Tanrı'nın bir şeyi hem var hem de yok yapamayacağını, Tanrı'nın kendisi gibi bir Tanrı yaratmasının mümkün olmayacağını ve benzerini söyleyerek irrasyonel bir Tanrı anlayışından ziyade rasyonel bir Tanrı anlayışını benimsedikleri görülmektedir. Özetle Tanrı mantıksal olarak olası olamayan ya da kendi içerisinde çelişki içeren şeyleri yapamaz. Tanrı'nın hem kudreti hem de ilmiyle ilgili olarak Thomas Aquinas, onun mantıksal olarak bilinmesi olanaksız olanı bilmesinin beklenemeyeceğini ve olmuş bir olayı Tanrı'nın bile olmamış gibi yapamayacağını iddia eder. Ona göre mesela kızlığını kaybetmiş bir kadın başlangıçtaki haline asla döndürülemez. Çünkü Tanrı bir mucize gerçekleştirerek kadının eski bedensel özelliklerine kavuşmasını sağlayabilir ve ona yaşadığı olayı da hiç hatırlamayacak şekilde unutturarak ruhunu dindirebilir. Fakat meydana gelen bu olay en azından Tanrı için olmamış olarak kabul edilemez. Yani söz konusu olay en azından Tanrı tarafından her daim bilinecektir. Günümüz teist filozoflarından Swinburne de benzer şekilde düşünerek Tanrı'nın mantıksal olarak imkansız olan şeyi yapamayacağını ve bilinmesi olanaksız olanı da bilmeyeceğini iddia eder. O, teistlerin Tanrı'nın mutlak anlamda iyi olması inancıyla da onun ahlak ilkelerine uymasını kastettiklerini belirtir. Bazı ahlak ilkeleri Tanrı olsun ya da olmasın açıkça ahlak ilkeleridir. Tanrı olsun ya da olmasın bir çocuğa zevk için işkence yapmak kesinlikle yanlıştır. Kısacası teist, büyük iyiliklerin oluşması bir yana, Tanrı'nın mesela sırf zevk için bir çocuğun oyuncak sepetini devirerek işkence yapacağına inanmaz. Mevcut çalışma sırasında Tanrı kavramıyla en geniş anlamda teistik Tanrı tasavvurunun kastedildiğine ve teistin Tanrı kavramıyla neyi anlatmaya çalıştığına kısaca değindikten sonra, Tanrı ve estetik bölümünün alt başlıklarında bulunan Tanrı'nın varlığıyla ilgili estetik deliller ifadesindeki delil kavramının hangi düşünce bağlamında kullanıldığının üzerinde durulması gerekir. Arapça bir kelime olan delil, iletmek, götürmek, yol göstermek, inşaat etmek ve benzeri anlamlara gelmektedir. Delil kavramıyla eş anlamlı olduğu kabul edilen ispat kelimesi ise karar kılma, yerleşme, devam etme anlamlarında kullanılmakta, yusebbitu ve nusebbitu şeklindeki fiil anlamı ise kararlı ve sebatlı kılmak anlamını taşımaktadır. Felsefede, özellikle de din felsefesi tarihinde, Tanrı'nın varlığıyla ilgili çeşitli deliller ortaya konulmasına rağmen, temelde Tanrı'nın varlığı meselesinin bir iman konusu olduğu kabul edilmektedir. Şayet Tanrı'nın varlığıyla ilgili tartışmalar, ontolojik ve epistemolojik bir temeli olmakla birlikte, salt bir bilgi konusu değilse, yani ispat bir zorunluluğu içermiyorsa, o zaman delile dayanarak inanma ya da inanmama, hatta yeterli hiçbir delil olmadan inanma ya da inanmama ne anlama gelmektedir? Bazılarına göre Tanrı'nın varlığına inanma, inanmama bir delil ya da kanıt temeli olmayan sadece iknaya dayalı bir karardır. Lewis Carroll'un ünlü hikayesinde Alice, aynanın içinden yolculuk ettiğinde 100 yıl, 5 ay ve 1 günlük olduğunu iddia eden bir kraliçe ile tanışır. "Buna inanmıyorum," der Alice. "Öyle mi?" der kraliçe acıyan bir ses tonuyla. "Bir daha dene. Derin bir nefes al ve gözlerini kapat." Alice güler. "Bunu denemenin faydası yok," der. "İnsan imkansız şeylere inanamaz." "Sanırım yeterince pratiğin yok," der kraliçe. "Ben senin yaşındayken bunu her gün yarım saat mutlaka yapardım. Ve de kahvaltıdan önce bazen imkansız 6 şeye inandığım olurdu." Bununla birlikte bu fideist tutumun dışında belirli bir inancı kabul ya da reddederken onun bir takım delillere ve esaslara uygun olup olmadığını zihinsel olarak tartan, delillerin ya da kanıtların ışığında Tanrı'ya inanmanın makul olup olmadığına karar veren, inanma, inanmamada en muhtemel doğruyu tercih eden görüşler de vardır. Mevcut çalışma, fideist bir iman anlayışından ziyade ikinciyi, yani delillere dayanarak inanma, inanmama ya da Tanrı'ya inancın, inançsızlığın makul olduğunu veya birinin makullüğünün diğerine ağır bastığı düşüncesinden hareket eden yaklaşımı ele alacaktır. Dolayısıyla da burada delil kavramı, ateizmin ya da teizmin lehinde veya aleyhindeki görüşlerin bir bütün olarak hangisinin daha makul olduğunu göstermek için kullanılacaktır. Bir bakıma Swinburne'un tabiriyle delil bizi epistemik ihtimaliyeti yüksek olanı tasdik etmemize sevk eden şeydir. Kısacası burada delil kavramının mesela dünyanın yuvarlak olmasının kesin kes onun düz olma ihtimalini ortadan kaldırdığı anlamda bir zorunluluk içerecek tarzda düşünülmediğinin bilinmesi gerekir. Fakat yine de bir tarafın delillerine inanmak diğerine göre daha fazla epistemik ihtimaliyet içeriyorsa elbette bu diğerinin makul olmaması demektir. Felsefe tarihi incelendiğinde en sert ve spesifik tartışmaların Tanrı'nın varlığına ve Tanrı'nın doğasına ilişkin tartışmalar olduğu görülür. Bu tartışmalar yani hem dinin yapısı ve kuralları ile ilgili hem de farklı felsefelerin oluşmasına neden olan Tanrı anlayışları bazen kişinin hayatını belirleyebilecek kadar önemli hale gelebilmektedir. Mesela Sokrates, Atinalıların genel kabulüne uymayan bir tanrı tasavvuruna sahip olduğu için öldürülmüş. Protagoras, tanrıların var olup olmadığı konusunda benim söyleyecek bir sözüm yok dediği için Atina'dan yani yurdundan uzaklaştırılmış ve kitapları halkın gözü önünde yakılmıştır. Anlaşılacağı üzere sebebi ne olursa olsun ne kadar yüzeysel ve bağlantısız görünürse görünsün, Tanrı'nın varlığına dair alınan karar hem kişinin dünya görüşünü hem de akıbetini etkileyebilmektedir. Teistik dinler sadece Tanrı'nın kadir-i mutlak, alim ve mutlak anlamında iyi olduğuna değil, aynı zamanda onun güzel olduğuna ve dolayısıyla da onun yarattığı alemin de güzel olduğuna inanmaktadırlar. Mesela Müslümanlara göre Allah'ın sıfatlarından biri cemildir ve Allah yarattığı her şeyi güzel kılmıştır. Hazreti Muhammed güzel, ahlakı tanımlamak için gönderilmiş bir peygamberdir. Teistik dinlerin alemin ve Tanrı'nın güzelliğine yaptığı vurgulara rağmen onların estetik temelli bir delil geliştirme ameliyesine girişmedikleri de görülmektedir. Kanaatimizce bu, teistik dinlerin yapısından kaynaklanmaktadır. Mesela Kur'an alemin güzelliğinden, düzenliliğinden ve benzeri bahsetmekte ve bunların Allah'ın varlığına birer delil olduğunu söylemesine rağmen felsefi anlamda sistemli bir delil geliştirme işine girişmemektedir. Çünkü Kur'an, Tevrat ve İncil birer felsefe kitabı değildirler. Fakat bu, teistik bir kültürden beslenen bir filozofun alemin güzelliğinden ya da düzenliliğinden hareketle Tanrı'nın varlığına dair bir delil geliştirmesini engel teşkil etmez. Gerçekten de birçok filozof ve teolog, Tanrı'nın varlığına ilişkin onlarca delil geliştirmiştir. Fakat bu bağlamda diğer delillere nazaran estetik deliller ailesinin en az üzerinde durulan, başka bir ifadeyle ihmal edilen ya da fark edilmeyen deliller olduğu da müşahede edilmektedir. Bu yüzden Tanrı ve estetik bölümünde öncelikle söz konusu estetik delillerin yapısı ve bir kişinin Tanrı'nın varlığına inanması için bu delillerin ona yardım edip edemeyeceği, ortaya konulan estetik delillerin hangi bakımlardan eleştirildiği üzerinde durulacaktır. Ontoestetik dil. Peter Williams, estetik kanıtlamaları tahlil ettiği makalesinde estetik temelli kanıtların aslında iki grup olduğunu, birincisinde doğadaki güzel varlıklardan hareket edilerek Tanrı'nın varlığının kanıtlanmaya çalışıldığını ve onların epistemolojik temelli kozmo-estetik deliller olarak adlandırılabileceğini belirtir. İkinci grup estetik deliller ise Tanrı'nın doğadaki etkilerinden ziyade bizzat güzel kavramından hareket etmekte, yani kavramdan Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışmaktadırlar. Bu ikinci grup estetik deliller ise en genel anlamıyla ontolojik temelli estetik deliller ya da ontoestetik deliller olarak isimlendirilirler. Ona göre ontoestetik delil iki şekilde ortaya konulmaktadır. Birincisi klasik ontolojik delil gibi bizzat güzellik kavramından hareket ederken, diğeri yani ikincisi ise tüme varım yoluyla elde edilen ontoestetik kanıtlardır. Ama iki ontolojik temelli estetik kanıt da çıkış noktası olarak Tanrı kavramına ya da Tanrı'nın güzelliğine dayandığından ontoestetik kanıt olarak ifade edilebilirler. Klasik ontoestetik dilinin en eski örneklerini Augustinus'un eserlerinde bulmak mümkündür. Felsefenin gerçek görevinin Tanrı'yı bilmek olduğunu düşünen Augustinus, döneminin şüphecilerinin hiçbir hakikat yoktur düşüncesine cevaben yazdığı Akademiklere Karşı adlı kitabında ontoestetik delilin ilk işaretlerini sunar. O, septiklere karşı üç delil geliştirir. Birinci eleştirisinde çelişmezlik ilkesine dayanan Augustinus, doğa ya çokluktur ya da birdir önermelerinin en azından birinin doğru olacağını ve dolayısıyla da buradan hareketle hakikat diye bir şey yoktur denilemeyeceğini belirtir. İkinci eleştirisi Descartes'in ontolojik epistemolojisine esin kaynağı olacak niteliktedir. Bir kişi herhangi bir şeyden şüphe duyuyorsa en azından şüphe etmenin kendisiyle varlığını bir hakikat olarak kabul ediyor demektir. Çünkü şüphe duyabilmek için var olmamız gerekir ve bu da en azından kendi öznerliğimizden şüphe duyamayacağımızı gösterir. Söz konusu düşünceler Descartes'in "Düşünüyorum o halde varım" formülasyonunun neredeyse aynıdır. Üçüncü eleştiri ise septiklerin duyu verilerinin bizi yanılttığı iddiası şayet doğruysa onların bu yargıyı salt duyu verilerine dayanarak söyleyemeyeceği, çünkü en azından bu önermenin doğru olabilmesi için duyu verilerinin bizi yanıltmaması gerektiğidir. Augustinus şüphecilere karşı ortaya koyduğu ontolojik temelli yaklaşımlarını güzellik araştırmasında da verimli bir şekilde kullanır. O, zamanında kendisinin de gerçekleri bilmediğini, duyuma dayalı aşağı seviyedeki güzellikleri sevdiğini, yıkıma doğru gittiğini söyler. Augustinus, bununla da yetinmediğini, Güzel ve Uygun Düşünce adında 3 ciltlik bir kitap yazdığını, burada dış dünyanın güzelliğinin gerçek güzellik olduğuna inandığını belirtir. Arkadaşlarıma şöyle diyordum: güzelden başka bir şeyi mi seviyoruz? Güzel nedir? Güzellik nedir? Sevdiğimiz nesnelerde bizi çeken, bizi büyüleyen nedir? Onlarda güzellik ve cazibe olmasaydı bizi hiçbir şekilde çekmezlerdi. Augustinus daha sonra bu düşüncelerini Tanrı inancıyla birleştirdiğini, güzellik ve büyüklüğün Tanrı'ya eklenmiş birer özellik olduğuna inandığını söyler. Fakat Augustinus kısa bir zaman içinde bu düşüncelerinin yanlışlığını kabul ederek söz konusu fikirlerinden vazgeçer ve Tanrı'nın bizzat güzelliğin ve büyüklüğün kendisi olduğunu, töze eklenen şeyler olarak kabul edilemeyeceğini iddia eder. Artık o, kendisinin ifadesiyle güzel ve göz kamaştırıcı ve hiçbir zaman doyulmayan zevklerle dolu olan saflık ve adaletin kendisi olan Tanrı'yı istemektedir. Augustinus, seslerin, renklerin, tatların ve kokuların içine yani aklına nasıl girdiğini sorgular ve onların sadece duyumla alakalı olmadığını, hatta duyuma bağlı olmadan da onların aklımızda bulunduğuna inanır. Ona göre bu şeyleri bir başkasının sözüne inanıp öğrenmemişizdir. Onları hep içimizde bulmuşuzdur. Madem ki insana akıl bahşedilmiştir, o doğası gereği Tanrı tarafından aydınlatılmış bir varlıktır. Tanrım bana verdiğin akılla kendiliğimden öğrenebiliyordum. Augustinus benzer bir sorgulamayı salt güzellik olarak kabul ettiği Tanrı üzerine de uygular. Şayet Tanrı zihnin dışında bir yerde ise onu anımsamak mümkün değildir. Nasıl bir kadın kaybetmiş olduğu bir drahmiyi feneri ile aradığında aslında o kaybetmiş olduğu drahmiyi hatırlamakta ve bu yüzden aramaktaysa, işte biz de o kadın gibi Tanrı'yı tanımasaydık aramazdık. Onu anımsamadan tanıyamayız. O gözlerimizin önünden kaybolmuştu ama hep zihnimizdeydi. Bizleri Tanrı'ya götüren şey insanın doğasında bulunan aklın doğru ışığıdır.